Merhaba, ben Yusuf. Neen Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Sandra Matson Mind Masters adlı kitabı. Dijital dünyada bıraktığımız izlerden insan psikolojisinin nasıl çıkarıldığını inceleyen popüler bilim ve iş dünyası kesişiminde bir çalışmadır. Columbia Business School'da hesaplamalı sosyal bilim alanında çalışan Mats, büyük veri analizini davranışsal araştırmalarla birleştirir. Kitabın temel sorusu şudur: algoritmalar çevrim içi davranışlarımızdan kişiliğimizi, değerlerimizi ve eğilimlerimizi tahmin edebiliyorsa, bu bilgi bizi kimin yararına ve hangi sınırlar içinde etkileyebilir? Yazar, psikolojik hedeflemenin yalnızca reklamlarda kullanılan teknik bir araç olmadığını gösterir. Aynı yaklaşım, eğitimden ruh sağlığına, finansal kararlardan kamusal tartışmalara kadar uzanan sonuçlar doğurabilir. Mats, bu kapasiteyi peşinen şeytanlaştırmak yerine yararları ve zararları birlikte değerlendirir. Amaç: okuru görünmez veri toplama ve kişiselleştirilmiş ikna mekanizmaları karşısında daha bilinçli kılmak, kurumları da mahremiyet, özellik ve sorumluluk bakımından daha sağlam ilkeler geliştirmeye çağırmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dijital izler, kişinin kendisi hakkında söylediklerinden daha fazlasını açığa çıkarabilir. Mind Masters'ın çıkış noktası, dijital faaliyetlerin psikolojik açıdan okunabilir olmasıdır. Mats, bu faaliyetleri iki ana türde ele alır. İlki, sosyal medya paylaşımı, beğeni veya profil açıklaması gibi kişinin bilerek sunduğu kimlik beyanlarıdır. İkincisi ise harcama alışkanlıkları. Hareket düzeni, arama tercihleri ve çevrim içi etkileşimlerin ritmi gibi farkında olmadan bırakılan davranışsal kalıntılardır. Kitabın önemli vurgusu, ikinci tür verinin çoğu zaman daha açıklayıcı olabilmesidir. Çünkü insanlar kendilerini belli bir biçimde sunabilir, fakat tekrar eden seçimleri, gündelik öncelikleri ve eğilimleri daha dolaysız biçimde yansıtır. Algoritmalar tek bir veriden kesin hüküm vermez. Çok sayıda küçük işareti daha önce gözlemlenmiş örüntülerle karşılaştırarak olasılıksal tahminler üretir. Bu ayrım önemlidir. Çünkü sistemlerin insan zihnini gizemli biçimde okuduğu sanısını azaltır. Buna karşılık, istatistiksel tahminlerin çok büyük veri kümelerinde ne kadar etkili olabildiğini görünür kılar. Kitap, asıl meselenin yalnızca kişisel sırrın açığa çıkması olmadığını söyler. Bu bilgiler, kişiye özel mesajların hangi anda, hangi dille ve hangi kanaldan sunulacağını belirlediğinde, davranışı yönlendirme gücüne dönüşür. Dolayısıyla dijital mahremiyet, sadece saklanacak bilgi meselesi değil, karar alma özgürlüğü meselesidir. İkinci olarak, psikolojik hedefleme. Herkese aynı mesajı vermek yerine kişiye uygun ikna kurar, Mats'ın psikolojik hedefleme kavramı. İnsanların dijital verilerinden çıkarılan özelliklere göre iletişimin uyarlanmasını anlatır. Geleneksel hedefleme, yaş, konum veya gelir gibi geniş gruplara dayanabilir. Psikolojik hedefleme ise, kişinin dışa dönüklük eğilimi, risk yaklaşımı, ilgi alanları veya değerleri gibi daha derin özellikleri hesaba katmaya çalışır. Böylece aynı ürün ya da fikir, farklı insanlara farklı gerekçelerle sunulur. Kitapta aktarılan reklam örnekleri. Dışa dönük ve içe dönük gruplara ayrı mesajlar tasarlanmasının satın alma davranışını anlamlı ölçüde değiştirebildiğini gösterir. Buradaki kritik nokta, kişiselleştirmenin mutlaka yalan söylemesi değildir. Aynı bilginin alıcının duyarlı olduğu çerçeveyle sunulması da ikna gücünü arttırabilir. Bu nedenle yöntem, faydalı öneriyle istismar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. Bir bireye bütçe yapmasına yardımcı olacak uyarı göndermek yararlı olabilir. Ancak kişinin kaygılarını veya dürtüselliğini sömürerek onu gereksiz harcamaya itmek, özerkliğini zedeler. Mats, etkiyi yalnızca sonuca göre değerlendirmemeyi gerektirir. Verinin nasıl toplandığı, kişinin buna rıza gösterip göstermediği, mesajın ne kadar şeffaf olduğu ve hedeflemenin kırılganlıktan yararlanıp yararlanmadığı birlikte incelenmelidir. Bu çerçeve, pazarlama ve ürün ekipleri için teknik başarıyı etik başarıyla karıştırmama uyarısıdır. Üçüncü olarak, kişiselleştirmenin sağlık. Finans ve eğitimdeki yararı aynı zamanda yönlendirme riski taşır, kitap, psikolojik çıkarımın yalnızca tüketim kültürünün aracı olarak görülmesine karşı çıkar. İnsanların ihtiyaçlarını daha doğru anlamaya çalışan sistemler, iyi tasarlandığında somut yararlar sağlayabilir. Örneğin finansal davranışlarda erteleme, aşırı risk alma ya da plansız harcama eğilimlerini fark eden araçlar, kişiye uygun tasarruf desteği sunabilir. ruh sağlığı alanında dijital davranışlardaki değişimleri izlemek, erken destek gerektiren durumların saptanmasına katkı sağlayabilir. Eğitimde ise öğrencinin motivasyonuna veya çalışma düzenine uygun içerik ve hatırlatmalar tasarlanabilir. Mats'ın dengeli yaklaşımı burada belirginleşir. Aynı tahmin kapasitesi kişiyi desteklemek için de, zayıf anını ticari ya da siyasi çıkar için kullanmak için de kullanılabilir. Bu yüzden iyi niyetli amaç tek başına yeterli koruma sağlamaz. Bir sağlık uygulamasının hassas veriyi hangi süreyle tuttuğu, kimlerle paylaştığı ve yanlış tahmin durumunda ne yaptığı açık olmalıdır. Finansal öneri sistemleri de kişiyi yalnızca platformun gelirini artıracak seçeneğe itmemelidir. Ayrıca algoritmik profiller kesin teşhis veya değişmez kimlikler değildir. Olasılık temelli sonuçların insanları damgalamasına ya da fırsatlardan dışlamasına izin verilmemelidir. Kitap, faydayı kişiselleştirme miktarıyla değil, kişinin kendi amaçlarına hizmet edip etmediğiyle ölçmeyi önerir. Böylece teknoloji, insan davranışını kontrol eden değil, daha bilinçli seçimleri destekleyen bir araç olabilir. Dördüncü olarak, üretken yapay zeka. Psikolojik olarak uyarlanmış içeriği büyük ölçekte üretilebilir hale getirir. Mindmasters'ın güncel yönlerinden biri. Davranış tahminiyle içerik üretiminin birleşmesinin sonuçlarına dikkat çekmesidir. Önceki dijital reklam modellerinde farklı kitleler için mesaj hazırlamak zaman, yaratıcı emek ve bütçe gerektirirdi. Üretken yapay zeka araçları ise belirli bir hedef grubun diline, endişesine veya beklentisine uyarlanmış çok sayıda metin ve görsel taslağını hızla oluşturabilir. Bu gelişme, küçük kurumların da kişiselleştirilmiş iletişim yürütmesini kolaylaştırır. Fakat ölçek büyüdükçe denetim sorunu da büyür. Bir kampanya, milyonlarca kişiye aynı mesajı göndermek yerine her bireyin dikkatini çekecek farklı bir anlatı kurabilir. Kişi, bunun otomatik olarak oluşturulduğunu veya hangi profil varsayımına dayandığını anlamayabilir. Mats'ın çerçevesinde risk, yalnızca içeriğin yapay olması değildir. Asıl risk, İçeriğin bireyin psikolojik eğilimlerine göre görünmez biçimde ayarlanmasıdır. Bu nedenle kurumların veri güvenliğine, model girdilerinin kaynağına ve kişiselleştirme sınırlarına dikkat etmesi gerekir. Hassas müşteri verilerinin üretken sistemlere gelişigüzel aktarılması hem mahremiyet hem de kurumsal bilgi güvenliği açısından sorun yaratır. Kitap, teknolojik yeniliğin kaçınılmazlığını kabul eder ancak hızın etik değerlendirmeyi gereksiz kılmadığını vurgular. Ölçülmesi gereken yalnızca tıklama veya satış değildir. İnsanın karar alanını daraltıp daraltmadığıdır. Son olarak veri sahipliği ve yönetişim. Yalnızca onay kutularıyla çözülemeyecek kolektif bir sorundur. Mats, mevcut veri düzeninin bireye fazla sorumluluk yüklediğini savunur. Kullanıcıdan uzun gizlilik metinlerini okuması, karmaşık izinleri anlaması ve her hizmet için bilinçli karar vermesi beklenir. Oysa veri ekosistemi o kadar dağınık ve teknik açıdan karmaşıktır ki, tek tek verilen onaylar çoğu zaman gerçek bir denetim anlamına gelmez. Kitabın yönetişim tartışması bu nedenle bireysel seçimlerin ötesine geçer. Mats, veri kooperatifleri gibi insanların verileri üzerindeki pazarlık gücünü birlikte kullanabilecekleri modelleri umut verici bir seçenek olarak ele alır.
Böyle bir yaklaşım, verinin hangi amaçla paylaşılacağına, hangi karşılıkla kullanılacağına ve hangi sınırlar içinde erişileceğine ortak kurallarla karar verme imkanı sunabilir.
Ancak bu modelin uygulama ayrıntıları, hukuki çerçevesi ve geniş ölçekte nasıl işleyeceği hala tartışmalıdır. Kitabın güçlü yanı bu belirsizliği gizlememesidir. Şeffaflık, amaç sınırlaması, izin temelli erişim ve mahremiyeti koruyan federatif öğrenme gibi yöntemler de çözüm setinin parçalarıdır. Federatif öğrenmede veriyi tek bir merkezde toplamak yerine model farklı kaynaklarda öğrenebilir. Yine de teknik önlemler tek başına yeterli değildir. Kurallar, kötü niyetli ya da farklı değerlere sahip gelecekteki yöneticilerin sistemi kullanabileceği düşünülerek tasarlanmalıdır.
Böylece etik, kurumların iyi niyet beyanı değil, kalıcı hesap verebilirlik düzeni haline gelir. Sonuç olarak Mindmasters.
Dijital platformları kullanan genel okur için olduğu kadar pazarlama, reklamcılık, ürün yönetimi, veri bilimi ve kamu politikası alanlarında çalışanlar için de yararlı bir kitaptır. Genel okur, günlük çevrim içi hareketlerinin neden yalnızca kişisel tercih değil, analiz edilebilir veri olduğunu daha açık görür. Profesyoneller ise hedefleme başarısını salt dönüşüm oranlarıyla değerlendirmek yerine rıza, mahremiyet,
ayrımcılık ve özellik gibi ölçütleri iş süreçlerine katmanın gereğini kavrayabilir. Kitap özellikle kişiselleştirilmiş iletişim tasarlayan kurumların, kullandıkları araçların etkisini dışarıdan bir etik sorun gibi görmemesi gerektiğini hatırlatır. Bu alanların doğrudan merkezinde insan davranışını tahmin etme ve değiştirme çabası vardır. Benzer yapay zeka ve mahremiyet kitaplarından ayrıldığı nokta, korku uyandıran genel yargılarla yetinmemesidir. Mats, algoritmaların nasıl profil oluşturduğunu anlaşılır biçimde açıklar. Ardından bu mekanizmanın yararlı uygulamalarını ve sömürücü kullanımlarını aynı analitik çerçevede tartışır. Ne teknoloji karşıtı bir kesinlik ne de sınırsız yenilik iyimserliği sunar. Veri kooperatifleri ve mahremiyet odaklı teknikler gibi öneriler, tartışmayı kişisel dikkat çağrısının ötesine taşır. Bazı yönetişim çözümlerinin uygulama ayrıntıları açıkta kalsa da, kitabın esas değeri sorunu doğru tanımlamasındadır. Min Masters, algoritmaların bizi sihirli biçimde tanıdığını değil, davranış örüntülerimizi istatistiksel olarak işlediğini anlatır. Bu fark, hem teknolojinin gücünü gerçekçi değerlendirmek hem de ona karşı demokratik sınırlar kurmak için önemlidir. Destek olmak isterseniz Sandra Mats kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.